sayfa 271. Çok bencil olduğunu, hiçbir şey vermediğini, aslında yavaş yavaş devreden çıkmış olduğunu söyledi. Bunu duyduğuma şaşırdığımı, çünkü çok fazla şey yaptığını düşündüğümü söyledim. Geçen hafta hakkında konuşmak güzeldi. Bugünkü seansa katlanabileceğimiz tek küçük terapötik çalışma buydu. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde ne yapmayı diliyor olduğunu sordum. Çocuk sahibi olmaktan söz ettik. İlk çocuğuma ne zaman sahip olduğumu sordu. 24 yaşında olduğumu söyledim. Zayıf bir şekilde Carl'ın çocuk istememesinin onu birlikte gelecekleriyle ilgili bir seçim yapmaya yöneltip yöneltmeyeceğini sormaya çalıştım. İlişkide seçeneği olan tek kişinin Carl olup olmadığına dair eski bir konuydu bu. O kadar eski ve kabuk bağlamış bir konuydu ki ortaya koymaya utanıyordum. Şimdiye kadar hiçbir etkisi olmamıştı ve Tanrı biliyor ya, şu anda da bir işe yaramayacaktı. Ginny hiçbir zaman aktif seçici olmayacaktı. Ama o kadar çekiciydi ki her zaman seçilen olacaktı ve bu da önemliydi galiba. Bugün çok açık bir şekilde karmakarışık hissediyorum kendimi. Ofisim alışılmış düzensizliği içinde, aslında yerlerin kağıtlar, kitaplar, evrak çantalarıyla dolu olduğu bir ıvır zıvır dükkanına benziyordu burası. Birkaç gün içinde yola çıkıyorum ve hala bitirmem gereken birkaç makale var. Yazılarımın neyle ilgili olduklarını sordu. Şakayla karışık ofisimi temizlemeye yardımcı olmayı önerdi. Sonra da 50 dakika boyunca konuşmak zorunda olmadığımızı söyledi. Gizli bir şekilde onu göremeyecek kadar meşgul olduğumu ima ettiğim gibi bir kapılmış olabileceği yanlış bir duyguyu düzeltmeye çalıştım. Ama o bunu demek istemediğimi biliyordu. Bir an için neredeyse bana yaptığı temizlik yardımını kabul edecektim. Bu fikir bana çok çekici geldi. Neden acaba? Sanırım bu, bir şekilde bana bir şey vermesine izin verme yolu olacaktı. Ayrıca birlikte rutinleşmiş terapi dışında bir şey yapmamızın bir yoluydu bu. Çünkü biz buna birlikte olmak diyorduk. Hayatın içinde sessizce akıp gittiği alışılmış tarzı konusunda üzüntüsünü dile getirdi. Bundan sonra yanında bir terapist olmamasının ona yardımcı olacağını söyledim. Haftanın geri kalanını geçirmesini sağlayan haftalık seansların desteği olmaksızın kendi gücüne dayanacaktı. Tekrar terapiye girmeyi planlayıp planlamadığını sorduğumda biyoenerjiden söz etti. Gözle görülür şekilde yüzümü buruşturunca, işte yine dedikoducu oluyorsunuz yorumunu yaptı. Terapide bir zaman sınırı getirmemi affetmiş miydi gerçekten? Sonuçta eğer onunla ilgileniyor olsaydım, sonsuza kadar onu görmeye devam ederdim. Ginny buna doğrudan cevap vermedi. Terapiyi sonlandırmama bir karşılık olarak bazen ilerlemesini benden gizlemeye çalışsa da bana daha fazla ihtiyacı olan başka insanlar olduğunu fark ettiğini söyledi. Önümüzdeki sonbahar bana yazması, adresimi bilmesi, nerede olacağım konusu, beni kişisel olarak tanıma isteği gibi konularda uzun uzun söz etti. Bana Fransa'ya yazabileceğini, benim de onun hakkında haber almaya devam etmeyi istediğimi ama terapiyi kesin olarak bitirdiğimizi bilmesini de istediğimi söyledim. Bana mektup yazması ve sonbaharda yapacağımız tek seans bu gerçeği değiştirmeyecekti. Bunu gerçekten anladığını söyledi. Seansı bitirip, sanırım hoşça kal deme vakti gerçekten geldi dediğimde ikimiz de birkaç saniye için donup kaldık. Ağlamaya başlayıp, o kadar harikasınız ki tüm bunları yaptınız benim için dedi. Ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyordum ama ağzımdan şu sözcükler döküldü. Bu terapiden ben de çok şey aldım Ginny ve gerçekten almıştım. O hareketsiz bir şekilde otururken elini tutmak için yanına gittim. Bana sarılıp bir süre öylece kaldı. Ben elimle saçlarını okşadım. İlk defa bir hastama bu şekilde sarılıyordum. Gözlerim yaşarmıştı. Sonra ofisimden çıktı. Artık sınır kişilik bozukluğu, yetersiz kişilik, obsesif psikonevroz, gizli şizofreni ve bizim günlük olarak yaptığımız hiçbir kötülük yoktu onda. Ginny olarak çıkıp gitti ve ben onu özleyeceğim. 21 Haziran Ginny. Zayıf savunmamı ve sakinliğimi aldınız ve oraya varana kadar girdiğim dolambaçlı yolların hiçbirini önemsemediniz. Artık normal bir hayat sürebileceğimi kabul ediyorum. Ofisinizde problem icat ediyor gibiydim. Ama bazen hayatım çok sınırlıymış, gerçek besine giden kökleri yokmuş gibi görünüyor. Bir saksıya sıkıca yerleştirilmiş bir ev bitkisi gibiyim. sulanıp hareket ettirilmedikçe, güneşe çıkarılıp içeri alınmadıkça uzun yaşamam. Ama köklerimin bazıları saksıdan dışarı çıksa ve hatta saksı çok küçük olsa da iyiyim. Başka bir yere nakledilmeden bu şekilde devam etme şansım var. Belki hayatımı şu anda olduğum gibi kendim için ev ve yiyecek gibi küçük problemler yaratarak yaşamak bana biraz cesaret verecektir. Ve Carl eskisinden tamamen farklı. Psikiyatrinin gerçek benlikle kış uykusuna yatan, hayal edilen benlik arasında bir köprü olduğunu düşünüyorum. Şu anda içime karşı direnen sakin bir kuşatma altındayım. Kendimi iyi hissediyorum. İyileşmek için bana ağ vermeniz için ne kadar sıradan olabileceğimi merak ediyorum. Sıcacık, kıvrılıp dertop olmuş benliğimden dışarı çıkarılmak istemiyorum. Kendimi heyecanlı bir hatıraya dalarak sakinleştirmeyi yeğlerim. Ya da öyle görünüyor. Birlikte problemimiz hala gerçek olanı tanımlıyor. Sizin yaptığınız ve benim yaptığım birçok şeye geriye dönük olarak kızıyorum. Bu son seansta duygu ve gözyaşlarıyla içimi döktüğüm hayaline kapıldım sanırım. Çok fazla tiyatro izledim. Ve belki de sizin rehberliğiniz altında bir akıl hastasına dönmediğim ve sizinle daha fazla savaşmadığım için öfkeliyim. Bazen de ne olmuş yani diye düşünüyorum. Rüzgarda savrulan ve bir yere konmayan bir tüy gibi hissediyorum kendimi. Eski bir koro şarkısı, bu kadar sevinecek ne var diye sorsa da ben çok sevinçli olduğumu hissediyorum. En azından benim dostumsunuz ve kapınızı çaldığım günün hayalini kuruyorum. Doktor Yalom'un son sözü. Son seans, Ginny ile son görüşmem değildi. 4 ay sonra Ginny Kaliforniya'dan sürekli olacak şekilde ayrılmadan önce tekrar konuştuk. Benim için gergin, melankolik bir buluşmaydı. Eski bir dostu görmek ve bir zamanlar canlı ve şu anda solgun olan havayı yeniden ele geçirmeye çalışmaktan farklı değildi. Terapi yapmadık. Sadece yaz ayları ve taşınması hakkında sohbet ettik. Çocuk gelişimi projesinde kuru kuruya gözlemsel araştırma notları yazmak yerine öğretmen olarak çalıştığı yaz işini sevmişti. Görünüşe göre canlı ve çarpıcı gözlem raporlarıyla araştırma ekibini bunaltmıştı. Raporları okuyan yüz ifadeleri gözümün önüne gelince gülümsedim. Korkulan felaket gelmişti. Carl 2000 mil ötedeki bir şehirdeki bir işi kabul etmeye karar vermişti. Ama birçok şekilde Ginny'nin de kendisiyle gelmesini istediğini kesinlikle ifade etmişti. Ginny birden fazla seçeneği olduğunu hissetmişti. Carl'la gidebilirdi, onunla yaşayabilirdi, onunla evlenebilirdi ama bu yürümezse onsuz bir hayat kurma düşüncesine daha rahat bakabiliyordu. Daha az ümitsiz ve daha güvenli görünüyordu. Ona artık gergin, kaygı çarşafı üzerinde yatarken görmüyordum. Ginny, Carl'la birlikte uzağa taşındı ve birkaç ay için zihnimden uzaklaştı. Ta ki raporları çantama koyup karıma okuması için verene dek. Karımın tepkisi bu materyali yayımlamayı düşünmeye ikna etmişti beni. Son görüşmemizden 10 ay sonra bu konuyu görüşmek için Ginny'yi telefonla aradım. Bazı tereddütleri olsa da raporların basılmasını istiyordu. Adı gizli kaldığı sürece. İkimiz de kendi bölümlerimizi düzeltmeyi, birer ön söz ve son söz yazmayı ve telif haklarını eşit olarak paylaşmayı kabul ettik. Telefonda tedavinin başlangıcında Ginny için son derece tipik olan ümitsiz durgunluk izine rastlamadım. Aktif ve iyimser geliyordu sesi. Şüphesiz ben de böyle olmasını istiyordum. Bazı yakın arkadaşlar edinmişti ve aktif bir şekilde yazıyordu. Yazdığı bir şeyi 300 dolara satmıştı. Bu çok garip bir olaydı çünkü terapinin başlangıcında bana tarif ettiği bir fantazisine tamamen uyuyordum. Carl'la işler hala biraz belirsiz gibiydi ama ilişkinin kurallarının değiştiği açıktı. Ginny daha güçlüydü ve daha fazla kaynağa sahipti artık. Birkaç gün sonra ondan uzun bir mektup aldım. Burada kısa bir bölümünü aktarıyorum mektubun. Sevgili Doktor Yalom, ne hissettiğimi bilmiyorum. Aklımdan tamamen çıkarma düşüncesiyle kesinlikle işime yarayacak olan para faktörüne yoğunlaşma arasında gidip geliyorum. Keşke benim yazdığım bölümler daha iyi olsaydı. Geriye dönüp baktığımda bazen raporlar üzerinde sadece birkaç dakika harcadığımı hatırlıyorum. Ama bu benim. Şu anda romanımı bitirmeye çalışıyorum ve günde 5 sayfa yazıyorum. Bu kulağa harika geliyor ama 5 sayfayı yazmam sadece 15 dakikamı alıyor. her zaman hızlı yazmışımdır. Ritim yöntemiyle yazıyorum. Yalnızca sesler ve uyaklar. Zekice düşünceler yok. Düşünme yok. Böyle takdir edilmiş gibi sözcükler kendiliğinden birikip durmuşlar. Benimkiler o kadar kötü ki sizi bunları basmaktan alıkoymak için bunun benim bilinçaltı hareketim olduğunu düşünmüş olmalısınız. Keşke hayatım şu anda farklı olsaydı ve böylece bu raporları uzak hatıralar olarak düşünebilseydim. Şu anda daha büyük ve daha iyi şeylere ve heyecanlara geçtim. Çoğu zaman terapiye sıkışıp kaldığımı hissediyorum. Kanatlarımı açtığım tek zaman ağladığım zamanlar. Birbirimizi ilk tanıdığımızda en büyük adımları attığımı ve o zamandan beri de nedense minik Japon adımları attığımı hissediyorum. Sadece her zaman istediğim duygusal kahraman olabildiğim birkaç melodramatik psikodrama hariç. Şüphesiz bunlar hep abartı. Bazı harika şeylerin olduğunu biliyorum. En iyisi bizim dostluğumuz. Raporların bir değeri olduğunu düşünüyorsanız size güveniyorum. Burada size biraz hayatımdan söz edeyim. X, Paolo Alto'ya çok benziyor. Ama bolluğu ve parası yok. Üniversite 60'lı yılların öncesinden kalma. Öğrenciler son derece sakin, ellerine bir tuğla verilse, Berkeley'dekilerin tersine bununla barbekü çukuru açmaya başlar, cam kırmak akıllarına bile gelmez. Bahçeli eski bir evde yaşıyoruz. Bahçe yaşayan ve ölü bambularla dolu olduğu için eski oltaların ölmeye geldiği bir yeri andırıyor. Serbest yazar olarak çok iyi bir iş buldum ve kısa bir hikayeyi 300 dolara sattım. Ayrıca bir dergi içinde makaleler yazıyorum. Kısa bir süre önce kadın bilinçliliğini arttırma grubuna katıldım ve bununla ilgili bazı kişisel gözlemlerimi yazdım ve bu da basılacak. Basıldığında size gönderirim. Her kadından bir hikaye istememeleri çok iyi. Benimkine Ginny ve benzin parası adını verdim. Carl ve benim ilişkim pek fazla değişmedi. Birbirimizle hala çok rahatız ve bazen de sevgi doluyuz. Dehşetli korkulara kapıldığım gece dramalarına ait payımızı almaya devam ediyoruz. Hala o gece labirentinin içindeyim. Sadece kendimiziz, çok duygusal değil ama arkadaşça. Artık düşüncelerimi söylüyorum. Bir süre önce Carl bana hiçbir hedefim ya da amacım olmadığını söyledi. İlişkimizi denemek ve değerlendirmek için kendimize 3 ay verdim. Burada kaldığım sürece Carl'la daha da yakınlaşıyoruz ama gideceğim hiçbir yön yok ve geleceğimiz sanki ya olduğu gibi bırakılacak ya da çıkarılacak bir cümle gibi görünüyor. Kendimi iyi hissediyorum. Aklım iyi yöne gitse de çoğunlukla mutluyum. Kendimi yazmaya zorladığımda ne kadar kısa süre içinde olursa olsun mutluyum. Size yazmak için çok uzun süre bekledim. Çünkü hep bir şeylerin eşiğinde olduğumu hayal ettim ve duymayı istediğinizi düşündüğüm hikayeyi size göndermek için bekliyorum. Carl kavgalarımızın birinde ve ardından gelen ölüm sessizliğinde dedi ki, "Ah, Doktor Yalom'un burada olmasını ne kadar isterdim. İkimiz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Arkadaşınız Ginny." Sonra sessizlik. Ofisimdeki döner sahnede gözler önüne serilen dramalara katılan hayatımdaki diğer Ginny'ler karşısındaki rolümü aldım. Hayır, ne kadar gösterişçi ve ne kadar gerçek dışı. Her hastama kendimden ne kadar şey verdiğimi biliyorum ve gerçek şu ki Ginny'ye daha fazla verdim. Neyin daha fazlasını? Daha fazlasını verdiğim şey neydi? Yorumlar mı? Açıklamalar mı? Destek mi? Rehberlik mi? Hayır. Tekniğin diğer tarafındaki bir şey. Kalbim Ginny'ye gitti. Beni harekete geçirdi. Onun hayatı benim için değerli. Onu görmek için sabırsızlanırdım. Açlıktan ölüyordu ama çok zengindi. Bana çok şey verdi. Son seanstan 14 ay sonra Kaliforniya'yı ziyaret etti ve iki kez görüştük. İlki karımın da bulunduğu iş sosyal görüşmesiydi. Ginny yanında en iyi arkadaşıyla geldi. Tanışmamızı istemişti ama birlikte bir kitap yazdığımızla ilgili hiçbir şey söylememem konusunda beni önceden uyarmıştı. Bu biraz huzursuzluk yaratmıştı bende. Koyu renk saçlı, çekici arkadaşı birkaç dakika kaldı. O gittikten sonra karım, Ginny ve ben yalnız kaldık. Müsveddi hakkında tartışıp şeri, çay ve biraz da lanet olası ev yapımı kurabiyeler yiyerek sohbet ettik. Ne istediğimi bilmeyerek ne istemediğimi biliyordum. Önemsiz konuşmalar ve diğerlerinin rahatsız etmesi. Profesyonel sosyal bataklıktan iğreniyorum. Rahat görünmeye çalıştık ama değildik. Cini sosyal görgüsünü gösteriyor, oyun oynuyor, karımı eğlendirmeye çalışıyor ama ikimiz de yükselen utangaçlık dalgasından uzaklaşmaya çalıştığını biliyoruz. Biz işbirlikçiyiz, bir sosyal pandomimde oynuyoruz ve öyle değilmiş gibi yapıyorduk. Karım beni Arvi diye çağırıyor. Ginny bunu söyleyemiyor ve ben Dr. Yalom olarak dolaşmaya devam ediyorum. Gelecekte kullanabilmesi için beni profesyonel yörüngede tutması gerektiği şeklindeki mantıklaştırmanın büyüsü altında. Ona ilk adımla hitap etmesini söylemedim. Daha garip olan karımın Ginny'nin önünde benimle teklifsizliği yüzünden irkilmemdi. Unuttum, Ginny için ne yapmayı planlıyordum? Ha evet, gerçekliği test etmesine yardım etmek, böylece olumlu aktarımı üzerinde çalışabilirdim. Birkaç gün sonra Ginny ile ofisimin sıcak ve belirsiz olmayan rahatlığı içinde konuştuk. Orada en azından ikimiz de yerimizi biliyorduk. Sosyal toplantıdaki duygularımızı analiz ettik. Ginny'nin arkadaşı beni sıcaklığım ve rahatlığım konusunda o kadar çok övmüştü ki, ne anlayış ama, Ginny benimle geçirdiği zamandan daha fazla yararlanmadığı için kendi kendini yumruklamıştı. Söze başlamadan önce ilginç bir şey olmuştu. Ginny ona, ''Hastası mısınız?'' diyen sekreterime, ''Hayır, arkadaşıyım.'' diye cevap vermişti. Bu ikimiz için de iyi bir şeydi. Karım, Ginny ile müsveddedeki bazı cümleleri konuşmak için bekliyordu ve görüşmemiz sırasında iki kez kapıya vurdu. İlk seferinde 5 dakika içinde uygun olacağımızı söyledim ama biz daha uzun konuştuk. Başka bir randevusu daha olduğu için sabırsızlanan karım tekrar kapıyı çaldı. Bu kez Ginny benden önce davranıp beni şaşırtarak neredeyse sert bir tonlamayla birkaç dakika daha dedi. Kapı kapanınca gözyaşlarına boğuldu. Gerçek gözyaşlarıydı bunlar. Yalnızca gerçekten birkaç dakikam kaldığını fark ettim. Karınızın sürekli olarak size sahip olması değil önemli olan. Ama şu an benim için gerçekten çok değerli. Bir daha sahip olamayacağımız zaman için sonunda kendi adına konuşabilmenin verdiği sevinçle ve ne yazık ki hayatının büyük bölümünde kendi adına konuşmamanın verdiği üzüntüyle ikimiz adına ağlıyordu. Başarının ortasında bile daha başarılı olmadığı için kendisini azarlayan ve bütün zevki yok eden içindeki küçük şeytanın yeniden ortaya çıkışı ikimizi de üzmüştü. Eve döndükten kısa bir süre sonra Ginny dramatik haberlerin bulunduğu bir mektup gönderdi bana. Yeniden eve döndüğümde Carl ve ben birer yabancı gibiydik. Yine. Bana aldırmadı ve ben kendimi babası tarafından ihmal edilen küçük bir çocuk gibi hissettim. Carl beni bir şeylerden mahrum edebilirdi. Yüzmeye gitmekten, şunu yapmaktan, bunu yapmaktan. Yapmak istemiyorsa biz de yapmazdık. Sonunda Carl'la yüzleşip hiç geçinemediğimizi söyledim. Biliyorum, gitmek istiyorum dedi. Bu kez itiraz etmedim ve ertesi gün Carl gitti. 2 gün sonra kimse diğerini suçlamıyor. Belki de birlikte bir geleceğimiz yoktu. Bugün 2. gün ve içim bomboş ama kafam daha iyi. Dağılmaya niyetim yok. Yalnızca korkunç derecede üzgünüm, bunlara inanamadığımı düşünüyorum. Önce Kaliforniya'ya geri dönmeyi düşündüm. Ama ayaklarımı yere basmayı ve hayatımı yalnız geçirmeyi tercih ediyorum. Bağımsız bir şekilde böylece bunu bir kez yapmış olacağım ve bir daha korkmama gerek kalmayacak. Burada elimden geldiği kadar uzun kalacağım. Carl benimle bitip tükendiğini söylüyor. Ona inandım. Hissettim, sağlıklı ve güçlü olmak istiyorum. Bu işten mücadele ederek çıkmak istiyorum. İçgörü sahibi olmaya başlıyorum. En kötü anlar geldiğinde, çaresiz olduğumda bunun geçmesini gerektiğini ve acı yüzünden kimsenin ölmeyeceğine inanıyorum. Berbat bir satır. Ağlamak bir yere götürmese de en azından bir şey yapmaktır ve bildiğiniz gibi ben ağlamaya eğilimliyim. Eğer işler çok kötüleşirse bana Valium falan verebilecek bir doktora giderim. Ama iş uyuşturucu ilaçlara gelince ben bir Christian Scientist'im. Christian Scientist hastalığın yalnızca insanın kafasında olduğuna inanan bir mezhep. Çevirinin notu. Dün gece iyi uyudum. Kendimi üzgün hissederek uyandım ama korkmuyordum. Burada yaşamayı başaracağımı biliyorum. Bir iş aramaya başlayacağım. Önümdeki birkaç haftanın yavaş ve acı dolu olacağını biliyorum. Carl'ın bir daha burada olmayacağına inanamayarak onun yokluğunu bazen unutuyor, bazen hatırlıyorum. Öfkeyle ayrılmadık. Sadece üzüntü vardı. Benden istememiş olmasına rağmen bir mektuba ücretsiz bir psikoterapi sıkıştırarak ona gönderdim hemen. Sevgili Jenny, bir şok olduğu kesin ama bunu daha önceden sezmiştim. Şu anda hissettiğin ve önümüzdeki birkaç ay içinde de hissedecek olduğun kötü duygular için üzülüyorum. Ama ben ikili duygular içinde değilim ve mektubundan senin de öyle olmadığını anlıyorum. Sanırım Carl'ın bunu yapabilmiş olması gerçeği hem de bu kadar çabuk yapması bana göre bunu kafasında uzun süredir planladığı anlamına geliyor. İnanıyorum ki bir insanın böyle bir hareketi diğer insan bunu fark etmeden kafasında yapması mümkün değil. Bu da senin için her şeyi kapsayan sıkıcı bir duygu yaratmış ve aylar boyunca gelişmenizi engellemişti. Yardım etmek için bütün yapabileceğim, ki benden bunu istemediğini biliyorum, sana şu anda içinde bulunduğun durumun geçeceğini hatırlatmak. Şok ve panik duyguların geçince kaybına karşı duyduğun gerçek bir yas süreci ve boşluk duygusu başlayabilir. Hatta belki biraz öfke, Tanrı korusun, olabilir. Ama bunların gidişi 2 ila 4 ay arasındadır ve ondan sonra bu işten her zamankinden daha güçlü olarak çıkacağına eminim. Şu anda sahip olduğun güçten gerçekten etkilendim. Bu kötü süreç içinde yapabileceğim bir şey olursa lütfen beni haberdar et. Hastanın kaderine bakmaksızın ameliyatın başarılı olduğuna inanan bir cerrahın bakışıyla Jenny'nin mektubunun güçle dolu olduğuna inanmıştım. Carl'la ayrılığı başarısızlığı göstermiyordu. Carl'la birlikte yaptığımız ilk seansta bu hataya düşmüş olsam da terapötik başarı Carl'la birlikteliğin devam etmesiyle eş anlamlı değildi. Üstelik Jenny son ayrılmalarında istediği kadar aktif olmasa da bir rol oynamıştı. Çiftlerden biri değişip diğeri değişmediğinde ilişkinin dengesinin değişip çiftin artık bir arada kalamaması çok yaygındır. Büyük bir olasılıkla Jenny Carl'ı geride bırakmıştı ya da en azından Carl'ın yargılayıcı tutumu yüzünden ilişkilerinin kendi büyümesini önlediğini fark etmişti. Büyük bir olasılıkla ancak şu an gerçekten Carl'sız yaşadığını hayal edebiliyor ve kendisini bırakmasına izin veriyor olabilir. Sonuçta Carl sık sık ayrılmak istediğini söylüyordu ama Jenny'nin bundan çok kötü etkileneceğine inandığı için ona suçluluk duygusuyla bağlanıyordu ki bu da birlikteliğin en kötü bağlayıcı unsurudur. Belki Carl Jenny'nin artan gücünü fark etmişti. Belki artık ikisi de özgürdü ve kendi iyilikleri için özgürce hareket edebilirler. İyimserliğim doğrulandı. Sonraki 4 ay içinde yaptığımız telefon görüşmelerinden Jenny'nin hayret verici şekilde iyi tepki verdiğini öğrendim. Kaybı için yas tutmuş, yaralarını sarmış ve sonra kapıyı açıp dış dünyaya çıkmıştı. Arkadaşlar aramıştı, bir edebiyat kuruluşunda yazar olarak tüm gün çalışacağı iş bulmuştu. Aynı zamanda serbest çalışmaya da devam ediyordu. Erkeklerle çıkmış, kısa süre içinde birini seçmiş ve yavaş yavaş gelişen derin ve hassas bir ilişki geliştirmişti. Onun yanında mutlu ve rahat hissediyordu kendini. Bunun nedeni kısmen adamın karakteriydi. Yargılayıcı değildi. Nazik ve ilgiliydi ve kısmen Jenny'nin yeni gücü ve artmış iletişim yeteneği nedeniyle güven ve sevgi dolu olduğuna da inanmak istiyordum. Çok saygı duyduğum sadık bir Freudian analist meslektaşımdan Müsvedde'yi okumasını istediğimde bu kitap yayımlanmamaya çok yaklaşmıştı. İlk 30 sayfayı okuduktan sonra Wilhelm Reich'ın terapistin hastaya aklına geleni söylediği kaotik durum adını verdiği şey bu yorumunda bulundu. Başka meslektaşlarımdan gelen lehte yorumlar bu kitabı yayımlamama izin veren ve metni değiştirmemi engelleyen yeterli derecede güveni verdi. Ve de Müsvedde'yi tekrar okuduğumda benim hareketlerimde bir havailik olduğunu görüyordum. Bu da bütün terapi sürecinin cömert fakat insafsız kavramsal sistem çerçevesi içinde yer aldığı gerçeğini gizliyor. Takip eden sayfalarda bu sistemin tanımlayacağım ve davranışlarıma yön veren terapötik ilkeleri tartışacağım. İlk olarak ilişkilerin birlikte bireysel çalışmamızın başlangıcındaki durumunu hatırlayalım. Jenny arkasında cesareti kırılmış ve yenilmiş bir terapist yığını bırakarak bireysel terapiye girmişti. Öğrenilecek dersler, kaçılacak hatalar vardı. İçgörüsünü geliştirmek, geçmişi belirginleştirmek, ebeveynleriyle gelişmesini, ilişkisini değiştirmek, rüyalarını yorumlamak, bilinç dışının bilinci üzerindeki etkisini kavrayıp ve azaltmak için çabalayan, oldukça başarılı, analitik yönelimli iki terapisti hayal kırıklığına uğratmıştı. Bir biyoenerji uzmanı ona ulaşıp değiştirmeyi denemiş ama başarısız olmuştu. Kas rahatlatma yöntemi, yeni soluk alma yöntemleri ve kusma yoluyla gerilim azaltma yolunu önermişti. Fiziksel yorgunluk yoluyla direnci kırmak üzere düzenlenen 24-48 saatlik aralıksız maraton grupları tamamen kendini açmayı cesaretlendiren çıplak gruplar, hayatında yapmaya hiçbir zaman cesaret edemediği bir şey yapmasını mümkün kılan dramatik sahne aydınlatması ve müziğin eşlik ettiği psikodrama, fiziksel saldırı dahil çeşitli öfke uyandıran tekniklerle öfkeye uzanıp ifade edilmesine yardımcı olan psikolojik karate ve cinsel huzursuzluğun üstesinden gelmek ve vajinal orgazma ulaşmak için elektrikli vibratörle vajinal masaj gibi en son yüzleştirme yöntemlerini kullanmaktan çekinmeyen en iyi karşılaşma grubu liderlerinden bazılarıyla tanışmış ve onları da atlatmayı başarmıştı. Grup terapide 1,5 yıl boyunca benim ve yardımcı terapistimin çabalarına büyük bir güçle direnmiş ve yorgun bir şekilde daha fazla devam etmenin bir anlamı olmadığına karar vermiştik. Ancak bu süre zarfında bana karşı olan olumlu duyguları ve ona yardım etme becerime olan inancı hiç azalmamıştı. Buraya kadar olan olumlu aktarımın Ginny'nin terapisi için bir kolaylıktan çok engelleme oluşturduğu kesindi. Bu son noktayı açıklamak, psikoterapideki birincil kazançlar ve ikincil hazlar arasında kesin ayrımlar yapmama izin verdi. Hastalar acılarını azaltmak için terapi arayışına girerler. Acıdaki bu rahatlama ve sıklıkla buna eşlik eden kişilik değişikliği, birincil kazancı, psikoterapinin var olma nedeni oluşturur. Ancak hastanın terapide bulunma sürecinden bazı güçlü hazlar alması da nadir değildir. Hiç bitmeyen, sonu gelmeyen derin, her düşüncesine verilen büyük dikkatin, her şeyi bilen, koruyucu terapistin güven veren varlığının, önemli bir karar vermenin gerekmediği, geçici olarak canlılığın kaybedildiği durumun tadını çıkarabilir. Bazen ikincil kazançlar o kadar büyük hale gelir ki terapide kalma arzusunun, iyileşme arzusunun önüne geçmesi sıklıkla görülür. Ginny'nin terapilerindeki durum buydu. Gruba iyileşmek için değil, benimle birlikte olmak için katılıyordu. Problemler üzerinde çalışmak için değil, bazen onayımı almak için konuşuyordu. Terapi notlarından öğrendiğimize göre grubun bir üyesi değil, dinleyicilerin bir üyesiydim. Ve ben diğer hastaların yardımına koştuğumda beni alkışlıyordu. Yardımcı terapistlerim ve diğer gözlemciler sıklıkla Ginny'nin benim için hasta kaldığını söylüyorlardı. Çünkü iyileşmek veda etmek anlamına geliyordu. Böylece beni kaybetmeyecek kadar kötü ama beni hayal kırıklığıyla uzaklaştırmayacak kadar da iyi kalarak bensizliğin büyük çorak ülkesinde belirsizlikle kalıyordum. Bu aktarım terapötik faydaya nasıl çevrilecekti? Ginny'nin değişmezliğini ve bana karşı olan bir dereceye kadar mantıksız inancını kendi büyümesi için kullanmanın bir yolu olmalıydı. Ve Ginny başka bir şehre taşındığı için haftada birden fazla görüşmemizin mümkün olmadığı yapısal sınırlamalar içinde bunu nasıl gerçekleştirecektik? Tedavi planım terapiyi neredeyse tamamen ilişkimiz eksenine yöneltmekti. Ginny ile aramıza geçenlere yönelmeyi düşünüyordum. Bölgemiz burada ve şimdi olacaktı ve bu odaktan her türlü uzaklaşmayı engellemeyi planlıyordum. Yoğun bir etkileşimde bulunacak, etkileşimimizi analiz edecek ve birlikte olduğumuz sürece bu sırayı takip edecektik. Yeterince kolaydı ama bu bizi terapötik değişime nasıl götürecekti? Bu tutum için temeli kişiler arası ilişkiler teorisinden alıyorum. Kısaca söylenecek olursa, kişiler arası ilişkiler teorisi bütün psikolojik bozuklukların, beyne yapılan fiziksel bir saldırının neden oldukları hariç, kişiler arası ilişkilerden kaynaklandığını varsaymaktadır. İnsanlar çeşitli nedenlerle psikoterapistlerden yardım isteyebilirler. Depresyon, fobi, anksiyete, utangaçlık, iktidarsızlık vesaire. Ancak bu nedenlerin altında yatan ve hepsinde ortak olan neden, diğer insanlarla tatmin edici ve kalıcı bir ilişki kurma yetersizliğidir. Bu ilişki güçlükleri kaynağını ebeveynlerle kurulan ilk ilişkilerden alır. Bozuk ilişki kurma yöntemi bir kez yerleştikten sonra, daha sonra gelen kardeşlerle, oyun arkadaşlarıyla, öğretmenlerle, yakın arkadaşlarla, sevgililerle, eşler ve çocuklarla kurulan ilişkilerin rengini belirler. O halde psikiyatri, kişiler arası ilişkilerin incelenmesi, psikoterapi, bozuk kişiler arası ilişkilerin düzeltilmesi ve terapötik tedavi, diğerleriyle zorlayıcı, bilinç dışı kişisel ihtiyaçları karşılama çabası yerine uygun ilişki kurma yeteneği anlamına gelmektedir. Uyumsuz davranış kalıplarının temelleri geçmişe dayansa da, çarpıtmaların düzeltilmesi yalnızca şu anda gerçekleştirilebilir ve bunun için şu anda var olan ilişkiden, yani hasta terapist arasındaki ilişkiden daha iyisi olamaz. Hasta terapist arasındaki ilişkinin uyumsuz kişiler arası ilişki kalıplarını nasıl değiştirdiğini anlamak için bir temel varsayımın daha bilinmesi gerekmektedir. Terapist atmosfer güven verici ve yapılanmamış olduğu sürece hastanın en büyük kişiler arası ilişki güçlüklerini terapistle olan ilişkisinde göstereceğini varsayar. Eğer hasta kibirli, gururlu, şüpheci, tahrik edici, sömüren, yabancılaşmış, yakınlıktan korkan, kendini aşağılayan, hor gören ya da bir insanın diğerleriyle ilişkisinde olabileceği çok sayıdaki diğer bozuk yollardan birini kullanan bir yapıya sahipse, terapistle ilişkisinde de bu şekilde davranacaktır. Terapi saati ve terapistin sahnesi sosyal bir dünya haline gelir. Hastanın geçmişini almaya, kişiler arası ilişkisinin tanımlarını sormaya gerek yoktur. Er ya da geç, bütün trajik davranışsal yapı terapi ofisinde hasta ve terapistin gözleri önüne serilecektir. Hastanın kişiler arası davranışı terapistin ofisindeki sahnede özetlendiğinde, terapist çeşitli yollarla hastanın kendisini gözlemlemesine yardım eder. Hasta ve terapist ilişkisinde şimdi ve burada odağının iki ucu vardır. Hasta ve terapist ilginç bir paradoksal kucaklaşma ile birbirine kenetlenirken yaşanan bir deneyim vardır. Bu deneyim yapay fakat oldukça kendisine özgüdür. Sonra terapist mümkün olduğunca zarif bir şekilde çerçeveyi öyle bir değiştirir ki kendisi ve hasta oynadıkları dramanın gözlemcileri haline gelirler. Böylece sürekli bir duygusal kabul ve bu kabulü yansıtma dizisi meydana gelir. Her iki adım da önemlidir. Yansıtma olmadan kabul sadece başka bir duygusal deneyim haline gelir ve duygusal deneyimler bir sonuca yol açmaksızın hayatımız boyunca gerçekleşirler. Diğer taraftan, duygu olmadan yansıtma boş bir zihinsel egzersiz haline gelir. Bütün hastaların, yani doktor tarafından istemeden de olsa bir şeylere inandırılmış mumyaların, içgörü ve kendi halini çok düşünmekle çok sıkı fıkı oldukları için kendiliğinden bir harekette bulunmalarının mümkün olmadığını biliyoruz. Kendini yansıtma halkası bir kez yerleştirildikten ve hasta kendi davranışını görebildikten sonra terapist hastaya hareketinin hem kendi üzerinde hem de diğerleri üzerinde yarattığı sonuçların farkına varmasına yardımcı olur. Bu yapıldıktan sonra terapideki gerçek zorluk başlar. Hasta er ya da geç kendi kendine sorar. Bununla tatmin oluyor muyum? Bu şekilde devam etmeyi istiyor muyum? Sonunda her terapi biçimindeki her yol bu karar noktasına açılır. Hasta ve terapist burada değişiklik sürecinin enerji sağlayan özünün gelişini beklemelidir. Bu öz istençtir. İstencin gelişimini çabuklaştırmak için ufak girişimlerde bulunuruz. Genellikle farklı şekilde davranmanın beklenen tehlikelerinin hayali olduklarını göstermeye çalışarak karşı istenç güçleriyle savaşırız. Ancak çabalarımız çoğunlukla verimsiz ve dolaylıdır. Genellikle ritüelleri uygularız, saygıyla eğiliriz ya da istencin bulunduğu geniş karanlıktan çıkmasını beklerken sadece dişlerimizi gıcırdatırız. Tanımladığım terapötik yapının destekleyici bir kirişi daha vardır. Onsuz bütün yapı çöker. Terapinin kutsal mekanında gerçekleşen değişikliğin genellenebilir olması gerekmektedir. Terapi elbise provasıdır. Hasta terapiste karşı gerçekleştirdiği yeni davranış şeklini dış dünyaya, hayatında bir anlamı olan insanlara aktarabilmelidir. Eğer bu olmazsa hasta değişmemiş demektir. Sadece bir hasta olarak nasıl cana yakın olunacağını öğrenmiştir ve sonsuz bir şekilde analizde olacaktır. Burada tarif ettiğim akış şeması deney laboratuvarının kötü kokusudur. Psikoterapi hiçbir zaman resmi ve mesafeli bir etkinliğe sahip olmamıştır. Son derece insancıl bir deneyim olmalıdır. İnsani olmayan mekanik bir süreçten hayati bir şey çıkamaz. O kadar iyi bir şey de çıkmaz. Gerçekte meydana çıktığı şekliyle terapi akış şemasının düşündürdüğünden daha az yapar, daha az basit ve daha doğaldır. Terapist her zaman ne yaptığını bilmez. Bazen şaşkınlık, hatta bazen kargaşa ve saltanat vardır. Aşamalar açık bir şekilde birbirinden ayrılmamıştır ve nadiren ardışıktır. Psikoterapi, hasta ve terapistin çökecek gibi duran, fazla dik olmayan helezonik merdivenleri birlikte tırmandığı bir sikloterapidir. Kişiler arası psikoterapinin bu temel ilkelerini gözden geçirdikten sonra, Ginny'nin kişiler arası patolojisiyle ilgili ilk izlenimlerimi ve ona nasıl yardım etmeyi umduğumu anlatmak uygun olacaktır. Ginny'nin temel kişiler arası tutumu kendini yok etmeye yönelikti. Diğer insanlara yaklaşmanın birçok yolu vardır. Bazı insanlar hükmetmek ister, bazıları saygı bekler. Diğerleri ise özgürlük ve kaçış peşindedir. Ginny diğerlerinden tek bir şey istiyordu: sevgi ve ne pahasına olursa olsun. Ginny'nin temel kişiler arası ilişkiler tutumunun içsel hayatı ve dışa yönelik davranışı için dallanıp budaklanan sonuçlar vardı. İçinde neyi geliştireceğini, neyi bastıracağını, neden korktuğunu, neden hoşlandığını, neyin içini gururla ve neyin utançla doldurduğunu belirliyordu. Kendi değerlendirmesine göre kendisini daha çok sevilir hale getiren özelliklerini geliştiriyordu. Bu yüzden kendisinin çekici ve özverili yanlarını, eğlendirici nüktedanlığını, cömertliğini beslemişti. Bu idealize ettiği iyilik imajına ters düşen özelliklerini bastırmıştı. Kendi haklarını çok az kabul ediyor, hiç saygı göstermiyordu. Bunlar kendini yok etme çabalarına kurban edilmişti. Öfke, açgözlülük, kendi haklarını savunma, bağımsızlık ve kişisel arzuları sevgi rejiminin sabotajcıları gibi görünüyordu. Hepsi zihnin en uzak bölgelerine sürgün edilmişti. Sadece düşünmeden birdenbire ortaya çıkan kıvılcımlar ya da fantaziler ya da rüyalarda iyi bir şekilde gizlenmiş olarak ortaya çıkıyorlardı. Her şeyden çok sevgiyi kaybetmek ve diğerlerini sinirlendirmek korkusuyla yaşıyordu. Karl'ın sevgisini kaybetme tehdidine panikle karşılık veriyordu. Biyolojik olarak hayatta kalması için gerekli olan, bireylerin bakımından mahrum bırakılan küçük bir çocuğun paniğinden farklı değildi bu. Üstelik bir daha hiç sevilemezdi. Daha iyi, daha kişiliksiz, daha memnuniyet verici olmak için kendini zorlamayı bırakamıyordu. Kişisel zevk almasına izin vermiyordu. İyi yazsa ya da seksten hoşlansa ya da sadece keyifli bir iyilik haline ulaşsa, öteki kendine azap veren benliği uygun bir rakip şeklinde müdahalede bulunuyordu. Boş şeyler yazdığı ya da kısa şeyler yazdığı için suçluluk duygusu ve takip eden felç hali. Yaklaşan orgazmı bastırmak için alaycılık ya da utanç duygusu. Rahat oluşunu zehirlemek için miskinliğin hücumu. Ginny'nin kişiler arası patolojisini anlamak zor değildi. Onunla ilk çalışmaya başladığımda bu kalıpların ve gelişimine yaptıkları etkilerin farkındaydım. Terapinin başında gözlemlerimi ona iletmek istedim. İki şey söylemek istedim. Bir, delice sevgi arayışın mantıksız, bugün aktarılan çok eski bir davranış ve şu anki yetişkin hayatına uymuyor. Erken bebeklik devresinde uygun olduğu kesin olan sevginin geri çekilmesi tehdidine karşı duyduğun panik de benzeri şekilde mantıksız. Boğucu şefkat olmaksızın hayatta kalabilirsin. 2. İsteğin sadece mantıksız değil, trajik derecede kendini yok etmeye yönelik bir istek. Çocuksu bir korku ve kendini küçümseme yoluyla yetişkin hayatını güvence altına alamazsın. Kızlarının koca bulabilmelerini sağlamak için Çinli ana babalar çok erken çocukluk döneminde ayaklarını bağlayarak çocuklarını kötürüm bırakıyorlar. Sen kendine çok daha büyük bir şiddet uyguluyorsun. Olabileceğin kişiyi boğuyorsun, kendini erkenden mezara mahkum ediyorsun. Gündelik küçük hataların, başarısızlıkların yüzünden acı çekiyorsun. Fakat hepsinin altında çok daha büyük bir acı yatıyor. Çünkü kendine ne yaptığını biliyorsun. Ama cümleler bu şeyleri anlatamazdı. Bunları terapi kapsamı içinde birçok kez ve birçok şekilde söylemem gerekiyordu. Ginny'ye çok yakınlaşmayı planladım. Bütün o eski, mantıksız ihtiyaçlarını benimle olan ilişkisinde hissetmesi gerekiyordu. Çaresizlik duygusu ve benim desteğime olan ihtiyacı, sevgimi çekeceğim korkusu, sadece özveri ve kendini kurban etme yoluyla beni yanında tutacağına inancı, yetişkin adımları attığı takdirde onu terk edeceğimi düşünmesi. Ginny'nin sadece benimle ilişki kurma kalıplarını değil, bu kalıpların sınırlılıklarını ve tehlikeli yapılarını da anlamasını sağlamak için aralıklı olarak yaşantımızdan geriye doğru bir adım atmayı umuyordum. İlişki güçlü ve kendini yansıtır hale gelince benimle daha zengin, daha yetişkin tarzı bir ilişki kurabileceğini göstermeyi ümit ediyordum. Aslında Ginny'nin ihtiyaçlar hiyerarşisinden gittikçe hoşnutsuz hale gelmeye başlamasına ve bunu sadece değişmeyi istemek için özlem dolu bir yol olarak değil, gerçek bir olasılık olarak düşünmesini istiyordum. Birçok taktik öngörebiliyordum ama benim temel stratejim onun isteğini söndüren bu güçlere mümkün olan her yolla karşı çıkmak olacaktı. Örneğin, Ginny isteğinin ortaya çıkmasına nadiren izin veriyordu çünkü bunun korkunç bir öfke olmasından, kontrolü kaybetmesi, misilleme ve reddetmeyle sonuçlanmasından korkuyordu. Her tür kendine güven ifadesini destekleyici ve cesaretlendirici şekilde davranarak ona korkularının gerçek dışı yapısını göstermeyi ve istek yoluyla dileklerinin çoğunu yavaş yavaş harekete geçirmesine yardım etmeyi umuyordum. Raporları yazıp sonra değiş tokuş etmek birçok nedenle çekici geldi bana. Birincisi ve en basiti, Ginny'yi yazmaya zorlayacaktı. Aylardır tutulmuş durumdaydı. Tehlikeli bir alanda olduğumu ve Ginny'nin, yani yazdığı zaman kendini gerçekleştiren kişinin yanında kalmak için çok dikkatli bir şekilde yürümem gerektiğini biliyordum. Ginny harika ve imrenilen bir yeteneği barındıran, vazgeçilmez fakat atıl bir kutu olarak görüp değer vermekten kaçınmak zorundaydım. Terapi biçiminin başka, anlatılması zor yan etkileri de vardı. En önemlisi, hemen şu anda odağındaki kendini yansıtan halkayı güçlendirmesiydi. Ginny ile aramda duygu eksikliği yoktu. Aslında kendimi sık sık bizi kuşatan duygu girdabından kurtarmaya çalışıyordum. Raporları yazmak ve okumak Ginny'ye ve bana perspektif kazandırıyor, olayın dışına çıkıp benimle olan davranışını gözleyip anlamaya çalışmasını sağlıyordu. Notlar ayrıca ikimiz için de kendini açmak adına bir egzersiz niteliği taşıyordu. Ginny'nin kendi yalnızlığının verdiği huzur içinde bastırılmış yönlerine ses verebilirdi. Notlarda seanslar sırasında kişisel gururum ve mesleki sınırlamamın izin verdiğinden daha çok açmayı planlıyordum kendimi. Özellikle zaaflarımı, şüphelerimi, şaşkınlığımı ve cesaretsizliğimi değerlendirerek bana karşı duyduğu aşırı takdir duygusunu yeniden ayarlayabilirdi. Bana çocuksu bir hayranlık bakışıyla bakması kendimi çaresiz ve yalnız hissetmeme neden oluyordu. Bunu bilmesini istiyordum. İçinde bulunduğu çukurdan yukarı tırmanıp çıkmasını, bana bakmasını, dokunmasını, benimle yüz yüze konuşmasını istiyordum. Eğer bunu yapabilirse ve ben de onun gizli taraflarını kabul ettiğimi, hatta hoş karşıladığımı gösterebilirsem, o zaman büyümesine yardımcı olabileceğime inanıyordum. Ginny'nin ve benim yazdığım raporları okumak benim için zenginleştirici bir deneyimdi. Çok az terapist, bütün terapi gidişini böylesi ince ayrıntıyla işlenmiş, ikili bakış açısıyla görme fırsatı bulmuştur. Birçok şey beni çok şaşırttı. Ginny ve benim aramdaki belirgin bakış açısı farklarıyla başlayayım. Genellikle o seansın bir bölümünü, ben başka bir bölümünü takdir ediyorum. Yorumları çok daha fazla kararlılık ve gururla yerine yerleştiriyorum. Bana ayak uydurmak ve hareketimizi daha önemli alanlara hızla geçirmek için yorumu kabul ediyor. Diğer taraftan çalışma alanlarına girmemizi sağlamak için tavsiye, öneri, öğüt ya da İhtar için sessiz ricalarını karşılayarak ben ona ayak uyduruyorum. Dikkatli açıklamalarıma değer veriyorum. Ustaca tek bir dokunuşla birbirinden tamamen farklı, görünüşte ilgisiz olan çok sayıda olgudan anlam çıkarıyorum. Çabalarımı nadiren fark ediyor ve değerlendiriyor ve onun yerine basit, insanca hareketlerimden daha çok faydalanıyor gibi görünüyor. Taşlamalarına gülüyorum. elbiselerini fark ediyorum, ona çekici olduğunu söylüyorum, rol yaptığımızda ona takılıyorum. Rosencrantz ve Guldenstern benzetmesi benim için çok önemliydi. Terapistin çok sayıda çeşitli eş zamanlı dramalarda kahraman olması onun korkunç sırrıdır. Üstelik kendini tamamen açarmış gibi takındığı bütün tavırlara rağmen bu tam olarak paylaşılamayan bir sırdır. Psikoterapideki bazı paradoksları büyük bir canlılıkla ispat etmektedir. İlişkimiz derin ve otantik bir ilişki ama antiseptik gibi sarılıp sarmalanmış, belirlenen 50 dakikalık süre için buluşuyoruz, kliniğin ofisinden bilgisayarla yazılmış notlar alıyor. Aynı oda, aynı koltuklar, aynı pozisyon. Birbirimiz için çok şey ifade ediyoruz ama biz elbise provasındaki insanlarız. Birbirimizle derinden ilgiliyiz ama seans sona erdiğinde yok oluyoruz. İşimiz bittiğinde bir daha hiç görüşmeyeceğiz. Ginny'ye aramızdaki eşitlik için çok çabaladığımızı ama notların önemli ayrılıklarımızı açığa çıkardığını ifade ediyorum. Bu üçüncü şahsa Ginny'ye yazıyorum, oysa ikinci şahsa size yazıyor. Notların en güvenli gizliliğinde bile Ginny'nin bana neyi açıklamasını beklediğimi açıklamıyorum. Beni ziyaretleri genellikle haftanın ortasında oluyor. Belirli bir günde gördüğüm birkaç hastadan biri. Genellikle varlığımın büyük bir bölümünü veriyorum ona. Ama bazen diğer hastalarımla oynanan önceki dramaların perdelerini tamamen kapatamıyorum. Beni kendisine götürmesini, onun için her şeyi ifade etmeme izin vermesini istiyorum ama seansın büyük bir kısmında onu zihnimin bir bölümünde tutuyorum. Aksi nasıl olabilir ki? Her seferinde herkese her şeyi vermek, kendin için bir şey kalmaması demektir. Raporların çok sayıda ve çeşitlilikte teknik içerdiği gerçeğine rağmen, Ginny ile yaptığım terapinin teknik yönelimli olduğunu düşünmüyorum. Daha çok belirli tekniklerin genişletilip sunduğum kavramsal çerçeveye hizmet etmesi amacıyla uygulanması söz konusuydu. İnceden inceye incelemekten çekinmememe rağmen bazı teknikleri gözden geçirerek ve kullanımlarının ardındaki mantığı tartışarak göstermeye çalışacağım. 6. kaset, 2. yüzün sonu.